Ayrım 40. Zavallı. Timur Soykan. Sayfa 406. 21. gün. Pazar. Yıldırım sesiyle uyandığında ter kan içindeydi. Gördüğü kabuslar gözlerinin açılmasıyla silinmişti. Uyku sersemliğine hücum ediyordu yine kötü duygular. Yataktan fırlayıp gökyüzüne ve kendi korkusuna en yakın pencerenin perdesini araladı. Güneş grisini dökmeye başlamıştı bulutların üzerine. Altlarındaki karanlığın uzağında yıldırımlar parlayıp sönüyordu. Rüzgarla yaklaşırlarken onlardan korkmadığını mırıldandı. Kendisini günahlarının bolluğundan ferahlamış Cevdet'e benzetti. Kendi korkusuzluğunda küçülttü yıldırımları. Midesini kaplayan açlığı buzdolabından aldığı birkaç zeytinle bastırdı. Geceden açık kalmış televizyonda önceki günün tekrar programlarını izleyerek günün başlamasını bekledi. Geçmeyen dakikalara inat pazar sabahında bomboş İstanbul'a attı kendini. En uzak yoldan oyalanarak gittiği emniyete yaklaşmıştı ki cep telefonu çaldı. Arayan Aslı'ydı. Heyecanlandı ve buna o kadar öfkelendi ki telefonunu arabanın camından fırlatıp atmak istedi. Aramaya yanıt verdiğinde sesindeki huzursuzluğu hemen anladı Aslı. İyi misin diye sorduğunda kendini toplamaya çalışarak evet dedi ve bu pazar nöbetçi olduğunu anlattı. Aslı işe gelince yanına uğramasını söyledi. Kriminal büroda suç profili uzmanları için çok küçük bir oda ayrılmıştı. Küçük odaya sığmayan kitaplar kapının kenarına üst üste dizilmiş ve neredeyse tavana kadar yükselmişlerdi. İki masanın sığdığı odada sadece Aslı vardı ve bir kitabın üzerine eğilmiş, topladığı saçlarının arasında parmağını gezdirerek okuyordu. Duygularından tamamen arınmış asık suratıyla girdi odaya. Gözlerini onun güzelliğinden mümkün olduğunca kaçırarak masanın karşısına oturdu. Erdal onun katilin Cevdet olmadığı teorisini sessizce dinlemesi mi gerekiyor, yoksa gerçeği bir an önce kabullenmesi için direnmeli mi bilmiyordu. Aslı hevesle konuşmaya başlayınca dinlemek dışında bir seçeneği kalmamıştı. Ona göre Aslı acısıyla baş edebilmenin yegane yoluna dört elle sarılmıştı. Aynı kısa süre önce kendisinin yaptığı gibi Aslı anlatmaya başladı. Avrupa'da, Amerika'da suç profili uzmanları hemen her cinayet dosyasında çalışır. Hatta olay yeri inceleme ekipleriyle birlikte olay mahallini ilk onlar inceler. Sadece New York'ta onlarca profil uzmanı emniyet teşkilatında çalışıyor. Ama bizde döve döve konuşturulur ya herkes, ne gerek var demiş yıllarca. 3 aydır buradayız, tek bir dosya bile inceletmediler daha. Ama dünyada bir sürü örneği var. Katilin kılığına, kıyafetine, sosyal hayatına, oturduğu mahalleye kadar suç profili uzmanlarının söyledikleri defalarca çıkmış. Erdal ona olan duygularından kaçmaya çalışırken ilgisiz göründüğünü anladı ve toparlandı. Cevdet'in katil olmadığını sana düşündüren ne? Aslı'nın heyecanla doluydu sözleri. Cevdet orada kötülüğüyle övünmüyordu aslında. Sadece hayatında ilk kez masumiyetinin tadını çıkartıyordu. Haksızlığa uğramak onun için bir eziyet değil, lütuftu. Çünkü hayatında ilk kez mağdur oluyordu. Onlarca cinayetten cezasız kurtulup masum olduğu bir olayda suçlanmak dünyanın adaletsizliğinin kanıtıydı. Ve adaletin olmaması en çok onun gibileri sevindirir. Nefreti üzerine çekmeye uğraşması bunun içindi. Psikolojide bu vakalarla ilgili onlarca çalışma, hatta kitap var. Erdal masumiyet ile tanık olduğu saf kötülüğü yan yana koyamıyordu. Aslı Cevdet ile ilgili analizlerine devam ederken Erdal dayanamadı. Cinayeti, kimden emir aldığını, cinayet silahını nereye attığını hepsini itiraf etti sonuçta dedi. Aslı'nın yıkılmasını bekliyordu ama direndi güzel kadın. İnan bana, onun söylediklerinin hiçbir önemi yok artık. Çünkü tanıklığı bile kabul edilmeyecek kadar hasta biri. Öldürmese bile katilim diyecektir. Hayatta kaldığı sürece demir parmaklıkların arkasında olmaya bile razı. Söylediklerinde tek önemli doğru var. Onu bu dünyada kimsenin yargılayıp cezalandıramayacağı kadar suçlu. Erdal Aslı'nın teslim olmayacağını, Cevdet'in itiraflarına, bütün delillere sonuna kadar direneceğini anlamıştı. Sadece coşkulu senaryosuna devam etmesine kapı açmak ve ilgili görünebilmek için sordu. Sence Yaşar Usta gördü mü gerçekten, doğru mu söylüyor? Aslı onun gördüklerinden hiç şüphem yok. Söylediklerinin hepsi doğru dedi ve ona dair analizlerini uzun uzun anlattıktan sonra bütün sözlerini vurgulayarak özetledi. Suçlu profili çalışmalarında tanık anlatımları çok fazla belirleyici değildir. Çünkü hayatta herkes bir taraftır ve kendisi bile farkında olmadan o pencereden bakar. Ama biri düşmanın lehine ifade veriyorsa o çok değerlidir. Oğlu terörist olduğu için sürekli evi basılan bir adam polis cinayetinde ifade veriyorsa bu önemlidir. Tanık katili gözünde büyütür, bu doğru. Ama bunu yapan tanık kurbanı da küçültür. Bu adam Gürkan'ın cüsseli olduğunu da söylüyor, hatta onu çok detaylı tarif ediyor ve yanıldığı tek bir nokta bile yok. Sohbet Erdal'ın şüphelerine yer verecek kadar koyulaşmıştı. Erdal, benden oğlunun yaşayıp yaşamadığını öğrenmemi istedi. Belki de sadece bunu öğrenebilmek için uydurdu hepsini dedi. Aslı'nın cevabı hazırdı. Bazen sadece çıkarlar örtüşür, planlanmaz. Bence tanığını bu kadar çabuk silme. Namluya kafasını vuran Kürt adamın Kürtçe haykırışları çınladı Erdal'ın kulağında. Aslı soruşturmanın hemen hepsine hakim olduğunu ortaya koyuyordu konuşurken. Tanığın söyledikleri tamamen tutarlı. Sen söyledin sonuçta katilin arabasının durduğu yeri, Gürkan'ın arabasının olduğu yeri aynen gösterdi. Sabah Mustafa'ya sordum, tekerlek izlerinden anlaşılmış öyle küçük bir araba değil. Gerçekten de Gürkan'ın kullandığı araba kadar bir şeymiş. Mustafa'ya sordum, hiç ayak izi bulunamadı mı diye. Gerçekten de yok, biliyor musun? Orası sırf çamurmuş sonuçta ama aynı Yaşar Usta'nın anlattığı gibi silinmiş izler. Sence o herif bunları akıl edebilecek kadar zeki mi? Yaşar Usta susturuculu silahı bile anlattı. Erdal tezini çürütmeye çalışmıyordu ama içindeki umudun daha sonra yaratacağı yıkımlardan onu korumak istedi. Cevdet ifadesinde telefonu evde bırakmasını, kameralara yakalanmadan olay yerine nasıl gittiğini tek tek anlatmış. Kurt sadece derin örgütün bu kadar profesyonel bir cinayet işleyebileceğini söylüyor. Cevdet itiraflarında Cüneyt Gazioğlu'nun bütün yapması gerekenleri tek tek anlattığını söylemiş. Erdal bir an duraksadı. Gürkan'ın öldürüldüğü yer diyecekti, dili varmadı. Olay yeri diyebildi ve devam etti. Olay yerine götürmüş onu bu Cüneyt, kameralara yakalanmadan oraya nasıl gidileceğini göstermiş. Aslı bunları önemsemiyor gibiydi. O bir eroinman, ne dediklerinin hiçbir önemi yok. Sadece bir ödül beklediği için bile böyle konuşur dedi. Sadece kendi branşının cephesinden anlatmaya devam etti. Bizim alanımızda suçlardaki en temel ayrımlardan biri failin nefret duygusuyla davranıp davranmadığıdır. Yani katilin hangi duyguyla öldürdüğünü bilmek ona ulaşmanın yoluna sokar bizi. Gürkan'ın öldürülmesi diyecekti ama diyemedi. Yerine bir söz de bulamadı. Bu olaydı diye saçmaladı. Söyleyemiyorum ya diyerek birden içine gömüldü. Ellerini yüzüne kapatıp hıçkırarak ağlamaya başladı. Bunun bütün sözlerini değersizleştirdiğini biliyordu ve kederini dizginlemek için savaştıktan sonra nemli gözlerinin önünden ellerini çekti. Islanan kirpiklerinin arasında daha da parlamıştı bakışları. Yüzündeki hüzne, içinde şefkatler coştu Erdal'ın. Bilinçaltını bir saniye özgür bırakabilse ona aşık olduğunu kendisine itiraf ederdi. Aslı konuşmaya devam ederken gözleri kuruyordu ama gücüne kavuşamadı. Özetlemeye çalıştı, anlaşılıyordu kelimelerindeki eksik vurgulardan. Bir nefret cinayeti değil, susturuculu silahta iki kurşun. Bu o kadar önemli ki, öldürdüğünden emin olmak için bile üçüncü kez basmamış tetiğe. O ifadesini izlediğimiz adamın hiçbir cinayeti eminim böyle değil. Yeniden duraksadığında dudakları ve göz bebekleri titriyordu. Ağzı açılıyor ama düşünce ses olamıyordu. Gözlerini kapatıp bekledikten sonra toparlandı ve kusabildi sözcükleri. Kafasına hiç ateş etmemiş. Ya başından vurur ya da defalarca ateş eder bunun gibiler. Kendini bırakıp gözyaşlarını gizlemeden konuştu Aslı. O katil tanıyordu Gürkan'ı ve nefret etmiyordu ondan. Kurban keser gibi aldı bizden onu. İkna etmesi gerektiğini düşündü. Genç kadının önüne açtığı ufuktan şüpheler dolu dizgin geliyor. Toynaklarının vurduğu yerlerde derin izler açıyorlardı. Yaşar Usta'nın anlattıkları uzaklardan geri dönüp birleşiyordu Aslı'nın sözleriyle. Tanığın koyu aksanlı sesiyle dostunun öldürülüşünde bir zarafetten bahsettiğini yeni anlıyordu. Şüpheler ve açıklamalarıyla dalgalanmaktan yorulmuştu. Kurt'un ve Mustafa'nın açıklamalarıyla durulmuşken Aslı'nın içine çektiği şüpheyle yeniden ne düşündüğünü bilemeyecek bir hale gelmişti. Aslı'nın yanından ayrıldıktan sonra pazar günü sakinliğindeki boş koridorlardan kayıp büroya yürüdü. İçeride halen merhabalaşmak dışında muhabbeti olmayan iki polise selam verip bilgisayarının başına geçti. İnternette yine ilk haber Gürkan'ın katilinin itiraflarıydı. Satır satır yazmışlardı ifadeyi. Hemen bütün gazeteler katilin profesyonelce iz bırakmamasının yöntemlerini detaylarıyla anlatıyordu. Dün bir gazetenin manşetinde haber olan Gürkan'ın bulduğu kaos belgesinin detayları diğer gazetelerde ilk sayfadaydı. Polisten sızan belgelerde hiçbirinin Gürkan'ın katilinin bulunduğuna dair bir şüphesi kalmamış, onlar için dosya kapanmıştı. O kadar inandırıcıydılar ki bütün yazdıklarını bilmesine karşın Erdal için Aslı'nın iddiaları zayıflıyordu. Bilgisayar ekranında saatlerce muhtar ile yanındaki çarşaflı kadının geçişine ve o anda meydanda beliren şeyhin kara Mercedes'ine tıpatıp benzeyen otomobili izledi. Mercedes'in plakasını yakalamaya çalıştı. Düşündükçe Aslı'nın sözlerini gazetelerin ikna kabiliyetinde gedikler açılıyordu. Cevdet'i görür görmez katilin o olmadığını ne kadar inandırıcı söylemişti tek görgü tanığı. Cevdet herkese kötülüğünü fütursuzca sergilerken de Gürkan'ı öldürmediğini söylerken de inandırıcıydı. İtiraflarından sonra aynanın karşısında durduğu hali bile 1000 tane soru doğurmaya yetiyordu. İçindeki şüphe dalgaları yeniden kabarmaya başlamıştı ki büronun kapısından çekingen giren orta yaşlı adamı fark etti. Sarı uzun saçlarını bağlamıştı. Kaşları bile kumrallıktan çok daha açıktı. Turuncudan bir gıdım açık renk bir ceket ve içine bembeyaz bir gömlek giymişti. Kot pantolonu cırtlak bir maviydi. Karanlık kışın ortasında bir papağan kadar absürttü. Kuş tedirginliğinde büroda göz gezdirdi ve onunla birlikte Erdal da diğer iki nöbetçi polisin yemeğe gittiğini fark etti. Tedirgin kendini tanıttı papağan. Erdal Bey, adım Sinan, Meydan Gazetesi'nin polis muhabiriyim. Erdal sözünü bitirmesine izin vermeden gazeteciye söyleyecek tek kelimesinin olmadığını belli etti. Bak seninle konuşamam, devlet memuruyum. Papağan Sinan, hayır hayır, ben sizden bilgi istemiyorum. Aksine ben size bir şey söyleyecektim dedi. Erdal kibarlığıyla özgüvensiz görünen garip adamı süzdü. Papağan Sinan sessiz boşluğu telaşla doldururken güven vermeye özen gösteriyordu. Dudaklarının kenarında birikmiş yapışkan tükürükler tel tel açılıp kapanıyordu konuşurken. Bakın ben 15 yıldır emniyet muhabiriyim. Yani 23 yaşındayken gazeteci olarak burada bu mesleğe başladım. Erdal'dan yaşça büyüklüğünü de vurgulamıştı gazeteci ve Erdal bu rengarenkliğin adamın yaşına hürmeti nasıl yok ettiğini düşündü. Özgüvensiz tavrının sadece bir yakınlaşma yöntemi olduğunu belli eden rahatlıkla sandalye çekip Erdal'ın masasının kenarına oturdu ve devam etti. Hiç vaktinizi almayacağım. Kafamı kurcalayan bir şey öğrendim de size anlatacaktım. Erdal söyleyeceklerinden çok neden kendisiyle konuştuğunu merak ederek dinliyordu. Bol tükürükleriyle ıslak ağzından Erdal'ın ruhuna zehirler doldurdu. Ben 15 yıldır bu işin içindeyim. Bu kadar profesyonel bir cinayet görmedim. Eskiden ne mobese vardı ne cep telefonu. Çok zordu tabii katili bulmak. Ama günümüzde her yer kamera, cep telefonları da suçların %90'ını çözüyor. Ama Gürkan komiserin öldürülmesinde ne bir kayıt var ne de cep telefonu sinyali. Hem de İstanbul'un göbeğinde. Bu bile yeter ne kadar karanlık bir cinayet olduğunu anlamaya. Bütün ifadeleri sizinkini de okudum. Neyse uzatmayacağım. İfadelerde olmayan bir şey öğrendim. Bir polis arkadaşım var, o anlattı. Gürkan komiser öldürülmesinden bir gün önce gittiği aramada oradaki terörle mücadele polisleriyle tartışmış. Avukatlar fark etmesin diye hemen dışarı çıkarmışlar. O avukatın Etiler'deymiş bürosu. Böyle bahçeli filan bir villaymış. Organizeden Mustafa komiser onu dışarı çıkarmış. Benim arkadaşım görmüş, bayağı bir tartışmışlar. Hatta Gürkan Mustafa komiseri göğsüne vurup itmiş. Ben böyle sözlere çok itibar etmem. Ama o aramanın tutanaklarını aldım. Orada Mustafa komiserin imzası var. Ama Gürkan komiser imzalamamış. Bana da anlatan arkadaşım Mustafa komiserin ifadeleri hemen imzalayıp çıktığını, Gürkan'ın dışarıda kızgın onu beklediğini anlatmıştı. Erdal ağır ithamlar karşısında neye uğradığını şaşırmıştı. Karşısındaki dünyanın en garip adamının yapış yapış ağzından bu kadar cüretkar bir iftira beklemediği için biraz sessiz kaldı. İdrak edebildiğinde iğrenç renkteki ceketinin yakasını kavrayarak yüzünü masaya yapıştırdı papağanın. Kulağına eğilip ''Sen ne dediğinin farkında mısın lan palyaço kılıklı?'' diye tısladı. Palyaço masanın üzerine salyalarını dökerek ısrar etti. ''Ne dediğimi biliyorum. Sen kolejde çocukken ben buradaydım.'' Erdal gazetecinin yakasındaki yumruğunu büktü. Artık büyük gagası da bükülüyordu masanın üzerinde, ağzını kıpırdatamıyordu. Erdal diğer yumruğunu sıkıp havaya kaldırınca debelendi ama masanın altından kollarını çıkartamıyordu. Erdal iftiradan çok içindeki şüpheyi yeniden yükselttiği için vuracaktı suratının ortasına. Parmaklarını avucunun içine saplayarak kendini geri çekti. Yakasını tuttuğu yumruğu ile çenesini itip kafasını havaya kaldırdı. Papağan Sinan'ın suratı kıpkırmızıydı ve gözlerinde korku vardı. Yine de konuştu. ''Bak kurt ile kavga ettiğini duydum. Senin gerçeği bilmek isteyeceğini düşünmüştüm. Kontrol et. Araba tutanağına bak. Doğru söylediğimi göreceksin.'' Erdal yakasından tutarak papağanı ayağa kaldırdı. Bronun dışına doğru sürüklerken papağan iri bedeninden beklenmeyecek bir çeviklikle elinden kurtuldu ve geri kaçtı. Ceketini düzeltip dev göbeğinin altına kemerini yerleştirirken Erdal ''Siktir git ulan, bir daha bu emniyetin kapısından giremeyeceksin.'' diye bağırdı. Papağan hafif sırıtarak konuştu. ''Zaten bir daha gelmeyeceğim, işi bıraktım.'' Ama kimseden korktuğum için değil, artık bu teşkilatın yalanlarından bıktığım için. Derin örgütle ilgili bize ne yalan haberler yaptırdı senin arkadaşların biliyor musun? Neler neler yazdık, sonra iddianameler çıkınca adamların ifadelerini görünce pişman olduk. Ama başardılar, hükümetin muhaliflerini cezaevlerine doldurdular, biz de destek olduk. Şimdi sıra bize geldi. Buradaki gazetecilerin hepsi de cemaatten artık, bizle işleri bitti. Yıllarca beraber çalıştığımız polisler bile yüzümüze bakmıyor. Ama senin onlardan olmadığını sanmıştım. Gider ayak birine faydamız dokunsun dedik ama nafile. Erdal ondaki intikam arzusunu görmüş ve sözleri değersizleşince duvarın kenarına korkak silmiş zavallı haline öfkesi kalmamıştı. Deli olduğunu kanaat getirdiği adama sen gazetede yaz bunları diyerek sesinin tonunu yumuşattı. Yüz bulan papağan sırtını duvardan çekip komplo teorisine devam etti. Patrona öyle bir vergi borcu çıkarttılar ki yiyorsa hükümet aleyhinde bir haber girsin gazeteye. Birkaç tane haber yazdım cemaat polisleriyle ilgili, anında telefonum çaldı. Haber müdürü diyor ki sen bu haberlerle hiç uğraşma. Sonra diğer polis muhabirlerinin gazetelerinde çarşaf çarşaf operasyon haberleri. Ben biliyorum ki yalan ama her gün azar yiyorum. Sen niye göndermedin haberi diye. Buradakiler de mimledi tabii. Yıllardır tanıdığım polisler selam vermez oldu. Yakında bizim aleyhimizde de bir belge çıkar. Derin örgüt üyesi diye. Erdal'ın sırtını dönüp masasına gitmiş olması hiç dinlemiyor. Görünmesi bile susturmamıştı onu. Pantolonunun arka cebinden defalarca katlanmış kağıt parçalarını çıkarttı ve salyalarının izi duran masanın üzerine bıraktı. Nihayetinde sözlerinin bir sinek vızıltısı kadar değersiz olduğunu da anlamıştı ve aslında polisi ikna etmek için değil, gururuyla bu odadan çıkabilmek için lafı geçirdi. ''Ama bazıları uyum sağlıyor işte, işini biliyor. Ben en azından adam gibi istifamı verdim, gidiyorum. Hala onlardan değilsen bir gün o boğazına yapıştığım Sinan ne kadar doğru söylüyormuş dersin. O kağıtlara bak, avukatın bürosunu arama tutanakları.'' Erdal deli muhabir giderken ayakkabılarının da kırmızı yeşil alacalı olduğunu gördü. Onu bir an olsun ciddiye aldığı için kendine kızdı. Erdal ileri geri sararak bininci kez siyah Mercedes'e boş bakarken zihninde Aslı'nın söyledikleriyle palyaçonun ipe sapa gelmez iftiraları birbirine dokunuyordu. Aslı katilin Gürkan'ı tanıdığını söylüyordu. Bu düşünceyi kovmaya çalışırken palyaçonun Mustafa'ya iftirası ağır bir gülle gibi giriyordu aklına. Bunun saçmalığıyla alay edip kirli düşünceden kendini kurtarmaya çalışırken Yaşar Usta'nın tanıklığı gardını düşürdü. Katil iri yarı bir adamdı. Hiçbir zaman sağlıklı düşündüğünden emin olamazdı ki böylesi büyük bir iddia içinde aklını toparlayabilsin. Cevdet'in itiraflarını ve katilin o olduğunu gösteren delilleri tek tek düşünerek kendini karmaşadan kurtarmaya çalıştı. Ama artık çok geçti. Saçma olup olmadığını bile tartamadığı senaryonun içinde panik içinde boğuluyordu. Masanın üzerindeki 8 kez katlanmış buruşmuş kağıdı bitkin parmaklarıyla açtı. Avukat ve polislerin imza çizgilerinin birbirine karıştığı kağıtta Gürkan Korca'nın isminin altı boş tek alandı. Kağıdı yumruğunun içinde sıkıp öfke buhranının içine sürükledi kendini. Masayı devirmek, bilgisayarları parçalayıp atmamak için kendini zor tutuyordu. Kendisini gerçeğe teslim etmiş, evinde tek başına gözyaşı döken Aslı'yı özlüyordu. O kadın aynı binada birkaç kat alttaydı. Bir an olsun onu düşünmek yetmişti nefesinin durulmasına. Sandalyesinden fırladığında sadece artık burada duramayacağını ve tek gitmek istediği yerin Aslı'nın yanı olduğunu düşünüyordu. Koşarak indiği merdivenler kriminal büronun kapısına geldiğinde ahlaksızlığı dikildi karşısına. Geri dönüp otoparka inene kadar ölmüş dostuna ihaneti arkasından adım adım takip etti. Kendine küfürler ederek yasak duygularının cezasını ödemeye çalıştı. Büyük şüpheden kurtulmak için kaçtığı Aslı daha büyük bir kabus olmuştu. Düşünceyle duygularının karıştığı fırtınanın ortasında sonunda debelenmeyi bıraktı. Kafasını bile dik tutamayacak kadar yorgundu. Arabanın koltuğunun içinde gömülmüşken bütün bu yaşadıklarından uzak hayatındaki tek kişinin Emel olduğunu fark etti. Mutluluğunun farkında olmadan heba ettiği o günlerin güzelliği de Emel. Aslı dışında şefkatine muhtaç hissettiği bir tek o olmuştu. Şimdi de içindeki kaosu dindirmeyi başarmış, ona gidebileceği bir yol vermişti. Köprüye inen yokuşun zirvesindeyken sileceklerinden daha hızlı bir şimşek yere paralel uzadı kara bulutların içinde. Gök gürültüsü yeri sarsarken nefesini tutmuştu. Kurtulduğunu zannettiği korku bütün ihtişamıyla geri dönüyordu. Günahlarının cezasının ateşten bir bıçak olarak tam üzerinde durduğunu hissediyordu. Kuşkuların ondan götürdüğü gücüne kavuşmak için çabalayacak hali bile yoktu. Yeşiltepe'ye ulaştığında yağmur dinmiş, karanlık bulutlar ufuk çizgisinin üzerinde toplanmıştı. 10 gün önce Emel'le buluştu, pastanenin önüne geldi. O gün park ettiği yerde durup el frenini çekti, kontağı kapattı. Emel'in o gün dudağına sürdüğü kırmızı rujun verdiği umudu tekrar tekrar düşünerek sakinleşmeyi başardı. Bir kadının kendisi için süslendiğini bilmenin azlığıyla Emel'i arayacak cesareti içinde biriktirmeye çalıştı. Bir gün öncesinde olsa bunu yapabilecek kadar cesurdu. Şimdi ise ruhu bozguna uğramış bir aciz. Telefonu yan koltuğa attı. 40. Ayrımın sonu. Sayfa 417.